Ayrım 13. Denge Oyunu. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası. Selim Deringil, sayfa 94. Rus protokolü Saracoğlu'nu baleden operaya, operadan futbol maçına götürmek suretiyle oyaladı. Sonunda Saracoğlu'nun Stalin onu görmediği sürece hiçbir yere gitmeyeceğini beyan etmesi üzerine müzakerelerin son oturumları yapıldı. 90. Suat Hayri Ürgüp ile mülakat 9-11-1977. Bu davranış Saracoğlu üzerinde kalıcı bir etki yapacak ve gelecekte Sovyet aleyhtarı tutumuyla tanınmasına yol açacaktır. 17 Ekim'de Bükreş'teki İngiliz Büyükelçisi Sir C. Hore, Bükreş'teki Türk Büyükelçisinden edindiği izlenime göre Türklerin kendilerini hakarete uğramış addettiklerini söylüyordu. İlk fırsatta Rusların küstahça taleplerine ne kadar içerlediklerini belli edeceklerdir. 91. FO 371R 8954 328-37. Ama gerçekte hiç böyle olmadı. Saracoğlu döndükten sonra basında yararlı müzakereler türünden yatıştırıcı yayınlar yapıldı. Cumhuriyet'te Yunus Nadi, Türkiye'nin kendi güvenliği dışında hiçbir düşüncesi olmadığını ve özellikle komşularıyla iyi geçinmek istediğini yazıyordu. Bizim samimi itimadımıza göre Türk-Rus dostluğu herhangi bir vesileyle, herhangi bir vesikanın imzalanıp imzalanmamasından müteessir olamayacak kadar kuvvetlidir. 92. Yunus Nadi, Cumhuriyet, 19 Ekim 1939. Ama yüzeydeki bu olumlu sözler Türkiye'de bu dönemde başlayan ciddi bir tedirginliği örtmek amacıyla yazılmıştı. Saracoğlu'nun Moskova'da uğradığı başarısızlık Türk dış politikasında yeni bir dönem başlatacaktı. Türkiye iki güçlü dostunu uzlaşma noktasına getirememiş ve böylece bu çabalarına son vermek zorunda kalmıştır. Bundan sonra Sovyetlere başka bir gözle bakması gerekecektir. Bu arada Saracoğlu'nun Moskova'daki taktikleri Türk dış politika felsefesinin özelliklerine ışık tutucu niteliktedir. Saracoğlu, Türkiye'nin Romanya ve Yunanistan'la ilgili yükümlülükleri konusunda ödün vermeyi kabul etmiştir. Ama bu ödün aslında pek de ödün sayılmayabilir. Zira Türkiye zaten bu yükümlülükleri İngiltere'nin ısrarı üzerine üstlenmiştir. 93. DBFP Series 3, Volume 5, No 310-311, sayfa 364-367, No 394, sayfa 477. Bakınız yukarıda, sayfa 147. Bu yükümlülükler Türkiye'nin onu doğrudan etkilemeyen olaylar sonucu kendisini tehlikeye atma olasılığını içeriyordu ki bu dış politika felsefesinin temel ilkelerine aykırıydı. Saracoğlu'nun direttiği konularsa Türkiye'nin güvenliği için vazgeçilmez saydığı unsurlardı. Alman rezervi maddesi Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile anlaşma yapmak isteyişinin nedenini ortadan kaldırır nitelikteydi. Montreux ile ilgili önerilerse Sovyetlerin değişen tutumu karşısında Türkiye'nin en can alıcı saydığı boğazların güvenliğini zedeliyordu. Her ne kadar Zivkova, Saracoğlu'nun bu ziyareti için Türkiye bu fırsattan yararlanmasını bilmemiş ve Sovyetler Birliği ile bir karşılıklı yardımlaşma antlaşması imzalamamıştır diyorsa da aslında Türkiye şimdiye dek dost bildiği bir ülkenin yerine getirilmesi olanaksız talepleriyle karşı karşıya kalmıştır. 94. Zivkova, A.G.E, sayfa 114. Türk-İngiliz-Fransız Üçlü Antlaşması 19 Ekim 1939'da imzalandı. Bu antlaşmanın son imzalanmış şekli Türk devlet adamlarının görüş ve ilkelerini aydınlatması bakımından ilginçtir. Romanya ve Yunanistan'la ilgili üçüncü madde gene antlaşma kapsamına alınmasa da diğer konularda Türk tarafı bilinçli bir biçimde direnmiştir. İngiltere, yükümlülüklerinin her bakımdan karşılıklı olarak reciprocity üstlenilmesini istiyordu. Yani İngiltere veya Fransa'nın saldırıya uğradığı anda Türkiye doğrudan maruz kalmasa da savaşa girmiş sayılacaktı. Ama anlaşmanın en son şekline göre İngiltere ve Fransa, Türkiye'nin herhangi bir Avrupa ülkesinin saldırısına maruz kalması halinde ona her türlü aktif desteği sağlamayı taahhüt ediyorlardı. Ancak bu durumda Türkiye'nin de onlara aynı desteği otomatik olarak sağlaması hükmü getirilmiyordu. İngiliz tarafının bütün ısrarına rağmen Türk tarafı böyle bir yükümlülüğe yanaşmadı. Ayrıca antlaşmanın 4. maddesine göre İngiltere ve Fransa'nın bir Avrupa devletinin saldırısına uğramaları halinde Türkiye sadece müsamahakâr bir tarafsızlık, benevolent neutrality. Ayrıca antlaşmanın 4. maddesine göre İngiltere ve Fransa'nın bir Avrupa devletinin saldırısına uğramaları halinde Türkiye sadece müsamahakâr bir tarafsızlık, benevolent neutrality uygulayacaktı. Bunlara ek olarak antlaşmanın 2 numaralı protokolüne göre Türkiye Sovyetler Birliği ile savaşa meydan verebilecek her durumda antlaşmayı vurgulamaktan muaf tutuluyordu. Parasal konulara değinen özel bir protokol çerçevesinde İngiltere ve Fransa Türkiye'ye savaş malzemesi kredisi olarak 25 milyon sterlin, 16 milyon sterlin değerinde külçe altın ve 3,5 milyon sterlinlik bir kredi transferi sağlayacaklardı. 95. Treaty of Mutual Assistance between His Majesty in respect of the United Kingdom, the President of the French Republic and the President of the Turkish Republic, Ankara, October 19, 1939, CMD 6165, Treaty Series, No. 4, House of Commons Sessional Papers, Volume 12, 1950. Böylelikle Türkiye dış politika felsefesine uygun bir antlaşma sağlamıştı. Türkiye ancak doğrudan saldırıya uğradığı takdirde çarpışacaktı. Bu arada büyük çapta maddi yardım görecek, yoğun bir biçimde silahlanacak ve müttefikler batıdan saldırıya uğrasalar da sadece müsamahakâr tarafsızlık uygulayacaktı. Türkiye'de savaşa tepkiler, bu aşamada Türk kamuoyunun gelişmeleri nasıl karşıladığına bakmakta yarar vardır. Sovyetler konusunda baştaki temkinlilik yerini kısa sürede Sovyetlerin Hitler'e yeşil ışık yaktığının kabullenilmesine bıraktı. Ama Türkiye'nin kaygıları hala İtalya üzerinde toplanıyordu. Cumhuriyette A. Dever savaşın patlak vermesinin Nazi-Sovyet paktından beri bir zaman meselesi olduğunu söylüyor, ancak şimdilik İtalya'nın savaş dışında kaldığına dikkat çekiyordu. 96. Abidin Daver, Cumhuriyet, 4 Eylül 1939. Bu Türk basınında Nazi-Sovyet paktına karşı uygulanan bekle ve gör politikasının sonunun geldiğine işaret ediyordu. Ulus'ta savaşın başladığı gün yayımlanan yazısında Falih Rıfkı Atay sorumluluğun bir kısmını Sovyetlere yüklüyordu. Sovyetlerle Almanlar arasındaki ademi tecavüz paktı Moskova'da zannedildiği gibi sulhu kurtaramamıştır. Bilakis tecavüzü ve harbi teşvik etmiştir. Eğer Rusya sulh bloku cephesine katılmış olsaydı Almanya'nın bu korkunç talih tecrübesine atılacağı şüpheliydi. 97. F.R. Atay, Ulus, 2 Eylül 1939. İtalya'nın ilk günlerdeki tarafsız tutumundan umutlanan Türk gazeteleri bu politikayı destekler yazılar yayımladılar. Vakit İtalya'nın üç tarafının denizlerle çevrili olduğuna dikkat çekiyor ve bu durumda kolayca ablukaya alınabileceğini söylüyordu. Denizde müttefiklerin üstünlüğünü vurgulayan Sadi Ertem, neticede hem aç kalacak, hem yarımada sahilleri harap olacak, hem adalar elden gidecek, hem de müstemlekeleriyle irtibatı kesilecek diyordu. 98. Sadi Ertem, Vakit, 2 Eylül 1939. Görüldüğü gibi yazı doğrudan doğruya İtalya'ya hitap eder niteliktedir. Ama kuşkulu bir bakış açısının ürünü olan yazılar da çıkmaktadır. Gene Vakit'te Asım Us, İtalya'nın fırsat kolladığını ve Almanya'nın Polonya'nın işini bitirip Balkanlara sarktıktan sonra tarafsızlık maskesini bir tarafa atıp gerçek rengini göstereceğini söylüyordu. 99. Asım Us, Vakit, 2 Eylül 1939. Basının Almanya'ya karşı tavrı daha kesindi. yeni asır Almanya'nın saldırgan tutumunu sürdürdüğünü ve küçük ülkeleri yutmaya devam ettiğini söylüyor ama ona karşı sonuna dek direnecek ülkelerin varlığına dikkat çekiyordu. Aynı yazıda İtalya'nın savaşın dışında kalmasıyla felaketin sınırlandırılabileceği ve ateşin Balkanlara ve Akdeniz'e sıçramasına İtalya'nın engel olabileceği savunuluyordu. Hitler'in gösteremediği şuur ve kıyasiyatı eğer Mussolini ibraz edebilirse büyük felaketin sahası tahdit edilmiş olacaktır. 100. H. Ocaklıoğlu, Yeni Asır, 2 Eylül 1939. Bu yazının da doğrudan İtalya'ya hitap eder bir niteliği vardır. İtalya'nın tutumu savaşın ilk günlerinde Türkiye için birincil önemi olan konuydu. Basın bunu yansıtmaktadır. Son Telgraf, İtalya'nın tarafsızlığını sürdürüp sürdürmeyeceği sorusuna bir an önce yanıt bulunmasının önemine dikkat çekiyor ve İtalya'nın tarafsızlığını koruduğu sürece savaşın Akdeniz'e gelmeyeceğine dikkat çekiyordu. 101. Ethem İzzet Benice, Son Telgraf, 4 Eylül 1939. Basında genel bir tedirginlik ve olayların hızla gelişmesi karşısında giderek artan bir kötümserlik sezilebilmektedir. Necmettin Sadak bu havayı şöyle dile getirmektedir. İtalya bir taraf mı kalacak yoksa en uygun gördüğü zamanda mı harbe girecek? Bu esnada zihinlere en çok meşgul eden budur. Öyle bir devirdeyiz ki ne verilmiş sözlerin ne imzalanmış vesikaların kıymeti var. Devletlerin kararına hakim tek amil o andaki menfaat hesabıdır. 102. Necmettin Sadak, akşam 10 Eylül 1939. İngiltere ve Fransa ile akdedilen antlaşmadan sonra basında Sovyetler Birliği'ne yönelik yazılar yayımlanmıştır. Bu yazılarda antlaşmayı kuzeydeki komşuya açıklama isteği sezilmektedir. Ulus başyazarı Atay, Sovyetlerle müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığına değinerek bu başarısızlığın nedeninin Türkiye'nin İngiltere'ye olan yükümlülükleri ve Sovyet tutumu arasındaki çelişkiler olduğunu söylemiş, ayrıca Sovyetlerin Montreux Antlaşması'nın karşısında tavır aldığını da eklemiştir. Ancak yazar, Türkiye'nin taraf olduğu her antlaşmanın en başta bölgesinde barışı korumaya yönelik olduğunu da sözlerine eklemiş ve dost Sovyetlerin buna anlayışla karşılayacağına güvendiğini belirtmiştir. 103. F.R. Atay, Ulus, 18 Ekim 1939. Yeni Sabah'ta ise Hüseyin Cahit Yalçın, Türkiye'nin İngiliz-Fransız konumlarıyla Sovyet konumunu uzlaştırmak için nedenli yoğun çaba harcamış olduğunu ve bunun başarılamamasının çok üzücü olduğunu vurguluyordu. 104. H.C. Yalçın, Yeni Sabah, 19 Ekim 1939. Başka konularda da basının tutumu genel tedirginliği yansıtmaktadır. Sovyetlerin Finlandiya'ya saldırıları Türkiye'de yakından izlenmiştir. Son Posta gazetesi Sovyetlerin Finlandiya'dan taleplerde bulunduğunu ve müzakerelerin sürmekte olduğunu bildirirken, Finlilerin müzakereleri sürdürürken savaş hazırlığı yapmalarını da haklı buluyordu. 105. Selim R. Emeç, Son Posta, 21 Ekim 1939. Uzun süredir yaklaşmakta olan savaş, Avrupa'da patlak verdiğinde Türkiye kağıt üzerinde çarpışan taraflardan birinin yanında saf tutmuş görünüyordu. Uzun süre Sovyetler Birliği'nin de bu safta yer alması için çaba harcamıştı. Fakat Türkiye savaş başladığında bu ülkeyi karşı safta buluyordu. Buna karşın başlıca tehlike kaynağı olarak görülen İtalya henüz tarafsızdı. Ancak beklenmeyen gelişmeler bunlarla sınırlı kalmayacaktı. Bölüm 7, 1940. Savaşın Avrupa'da yayılıp bütün kıtayı sarmaya başladığı bu dönemde Türkiye birçok beklenmedik gelişmeye tanık olacaktı. Türk dış politikasını yönetenler her gün değişen ve karmaşıklaşan koşullarda hareket özgürlüklerini korumaya çabaladılar. Bir yandan İtalya'nın savaşa girmesi Türk-İngiliz-Fransız antlaşmasını yürürlüğe sokarken öte yandan Fransa'nın çöküşü şok etkisi yaratıyordu. Türkiye, İngiltere ve Fransa ile yardımlaşma antlaşmasını imzaladığı günlerdi. Ne Almanya'nın Batı Avrupa'daki başarıları öngörülebilirdi, ne de miğfer kuvvetlerinin Türkiye'nin kapısına dayanmalarına ve Türkiye'nin çembere alınmasına yol açan gelişmeler önceden kestirilebilirdi. 1. Türkaya Ataö, Turkish Foreign Policy, 1939-1945, sayfa 66. Görüldüğü gibi önceki yıl antlaşma müzakereleri sırasında Maginot hattı ve Fransızların dünyanın en güvenilir istihkam hattına sahip oldukları türünden sözler edilmiş ve Fransa'ya doğrudan saldırının çok düşük bir olasılık olduğu savunulmuştu. Aynı müzakerelerde doğuda gerçekleşecek bir Polonya taarruzu sözü geçmişti. 2. FO 371E 4151-143-44. Bu tür sözlerle somut gelişmeler arasındaki çelişkiler görüldüğünde Türk tarafının olaylara bulaşmama isteğini kolayca anlayabiliriz. Aynı anlayıştan yola çıkarak Türkiye'nin neden müttefikler için mutlaka gerekli olan hava ve deniz üslerinin topraklarında tesis edilmesine izin vermediğini de kavrayabiliriz. 3. JRM Butler, Grand Strategy, Volume 2, S70. İngiliz ve Türk tarafları antlaşmaya taban tabana zıt iki bakış açısından yaklaşıyorlardı. Türkler için antlaşma en son kertede başvurulacak bir sigorta unsuru, İngilizler içinse Balkanlarda ve Yakın Doğu'da Türkiye'nin savaşa fiilen katılımını sağlayacak bir araçtı. Faik Ahmet Barutçu, İnönü'nün antlaşmayı algılayışını şöyle anlatır. Bir savaş durumunda İngilizlerle birlikte olmak, onlar savaşa girerlerse olabildiğince savaş dışı kalmaya çalışmak. Türkiye şimdi yalnız değildir, durumu sigortalanmıştır ve de dünyanın en sağlam sigorta şirketine. 4. Faik Ahmet Barutçu, Siyasi Anılar, sayfa 36. Ancak Türk-İngiliz çelişkisi olarak adlandırdığımız bu süreç hemen su yüzüne çıkmayacak ve Türk tarafı temelde var olan yaklaşım farkını görünürdeki askeri yetersizliğini öne sürerek örtbas etmeyi başaracaktı. İngiliz tarafı ise savaşın ilk yıllarında peş peşe uğradığı yenilgiler nedeniyle bu konuda Türkiye'nin fazlaca üstüne gidemeyerek Türk tezini destekledikleri görüşünü hiç de gönüllü olmayarak resmi çizgisi olarak benimsemek zorunda kalacaktı. İlginçtir ki İngilizler gibi Almanlar da bu antlaşmanın Türkiye için gerçek niteliğini anlamaktan uzaktılar. Almanya için antlaşma gerçek bir tehdit unsuru olarak değerlendiriliyordu. Kuşkusuz bunda İngiliz propagandasının payı büyüktü. Bu nedenle antlaşmanın kapsamını daraltmaya çabaladılar. 14 Mart 1940'ta Alman Büyükelçisi von Papen, İnönü'ye bir Türk-Alman antlaşması önerisi götürdü. Bu tasarıya göre Türkiye tarafsızlığını müttefiklere karşı silah zoruyla dahi koruyacaktı. 5. DGFP V. Volume 8, sayfa 931. Elçinin söylediğine göre bu antlaşma Türkiye'nin İngiltere ile gerçekleştirdiği antlaşmayla çelişmeyecekti. Foreign Office'in görüşüne göre Almanlar Türkiye'nin kendisi savaşın dışında kalsa bile müttefiklere Trakya, Boğazlar ve Kafkaslar'da bir takım kolaylıklar sağlamasından çekiniyorlardı. 6. F371-R 3390-316-44. 13. ayrımın sonu, sayfa 100.